Ayrım 48, sayfa 407. Fräulein, oturup rahat edin bakalım. Amcanızın evi, yabancı yer sayılmaz. Heidi gülümsedi, koltuğa dimdik oturdu. Albay Bolt, karşı tarafta oturan generale döndü. Generalin bu konuda fikrini öğrenebilir miyim diye sordu. General Zoller, kucağındaki dosyadan başını kaldırıp baktı. Delikanlının annesiyle ilgili karanlık bir durum var sanıyorum. Annesinin gerçekten Alman olduğu kanıtlandı mı? Korkarım o konuda kanıt gelmiş değil. Annenin milliyeti hakkında elimizde hiç bilgi yok. Oysa Güneybatı Afrika'daki adamlarımıza iyice sordurdum. Genel kanıya göre çocuk kırsal bir yerde doğmuş, annesi de herhalde doğum sırasında ölmüş. Ama babasının tarafına bakarsak, babaannesinin Alman olduğu, babasının Kaiser ordusunda Afrika'da canla başla savaştığı kesin. Evet, onları gördüm dedi general ekşi bir sesle. Başını kaldırıp Heidi'ye baktı. Size ne gibi duygular açıkladı Fräulein? Alman kanından büyük gurur duyuyor. Kendini Almanların doğal müttefiki sayıyor. Führer'e çok hayran. Kavgamdan ezbere cümleler söyleyebiliyor. Onunla nasıl bir ilişki kurdunuz Fräulein? Albay Bolt'un emirleriyle ona dostça davrandım. Kadın olarak da onu ilginç bulduğumu üstü kapalı biçimde belli ettim. Bokstan anladığımı, ilgi duyduğumu belirttim. Ülkesi hakkında da epey şey bildiğimi gösterdim. Fräulein en iyi elemanlarımızdan biri diye açıkladı Albay Bolt. Ona Güney Afrika tarihiyle ve boksla ilgili kapsamlı briefing verildi. General başını salladı. Devam edin Fräulein dedi. Kız devam etti. Halkının siyasal isteklerini haklı bulduğumu belirttim. Dostları olduğumu açıkladım. Daha fazlasının da gelebileceğine açık kapı bıraktım. Aranızda cinsel bir yakınlık olmadı mı? Hayır generalim. Fazla hızlı gidersem ürkeceğini tahmin ediyorum. Dosyasından da görülebileceği gibi tutucu, kalvinist inançlarla büyütülmüş. Hem zaten Albay Bolt bana cinsel bir yaklaşımda bulunmam için emir vermemişti. İyi diyerek başını salladı general. Bu konu çok önemli. Führer de operasyonu biliyor. Genişleme politikamız için Afrika'nın güney ucunun son derece kritik ve stratejik bir yer olduğu konusunda o da benimle aynı görüşte. Hindistan'a ve doğuya giden deniz yollarının kontrolü orada. Ayrıca askeri hazırlıklarımız için önem taşıyan ham maddeler var. Krom, elmas, platin grubu mineralleri. Bunları bilerek ve delikanlıyı da tanımış olarak işe başlamaktan yanayım. Bundan böyle bu operasyon birinci sırada öncelik taşıyacaktır. Baş üstüne generalim. Operasyonun şifre adı Beyaz Kılıç olacak. Das Weiße Schwert. Yavoy generalim. Fräulein Kramer, siz artık yalnızca bu operasyonla görevlisiniz. İlk fırsatta onunla cinsel yakınlık kurun ama ürkütmeyin. Yalnızca bağlarınızı daha sağlamlaştırın. Baş üstüne generalim. Daha sonra onunla bir tür evlilik ilişkisine girmeniz gerekebilir. Bunu yapamamanız için bir engel var mı? Heidi hiç kararsızlık göstermedi. Yok generalim. Sadakatime ve göreve bağlılığıma güvenebilirsiniz. Ne gerekiyorsa yapacağım. Çok iyi Fräulein. General Zoller öksürdü, boğuk bir sesle devam etti. Albayım, delikanlı bu olimpiyatlarda altın madalya kazanırsa bize büyük yararı olur. Kendi ülkesinde saygınlık kazanır. Ari ırkının siyahlara üstünlüğünün kanıtlanması da ayrı. Anlıyorum generalim. O kiloda ciddi bir Alman rakip yoktu, değil mi? Hayır generalim, tek iyi aday o. Maçlarındaki hakemlerin parti üyesi olmasını, kontrolümüz altında bulunan kimseler olmasını ayarlarım. Tabii ki bir nakavt durumunda karara etkili olamayız ama. Elbette Bolt, ama elinden geleni yap. Fräulein Kramer her gün rapor verip durumu Albay Bolt'a bildirin. Olimpiyat açılışının yapıldığı günün akşamı Santen ile Blaine otelde, Santen'in dairesinde baş başa yemek yiyorlardı. Günün heyecanından sonra biraz yorgundular. ''Ne gösteriydi?'' dedi Santen. ''Sanırım bu kadarını hiçbirimiz beklemiyorduk.'' ''Beklememiz gerekirdi.'' diye karşılık verdi Blaine. Nuremberg rallisini düzenledikten sonra bu Nazilerin propaganda ustası olduğunu anlamamız gerekirdi. Eski Romalılar bile bu işi bu derece sanat haline getirmeyi bilmiyorlardı. "Ben bayıldım," dedi Senten. Putperestçe, küstahça bir propagandaydı. Her Hitler, Nazi Almanyası'nı, yeni kuşak süpermenlerini dünyaya satmaya kalkmıştı. Ama evet, doğrusu çok da hoştu. Sinsi bir kötülük havası seziliyordu alttan alta. Bu da işe ayrı bir lezzet katıyordu. "Blaine, amma inatçısın." "Huyum bu." Blaine bundan sonra konuyu değiştirdi. İlk maçlar için kura çektiler. Bize Arjantin veya Amerika çıkmadığı için şanslı sayılırız. Onlara Avustralya çıkmıştı. Pek kolay olmamakla birlikte kazandılar. David Abrahams ilk katıldığı 400 metrede pek başarılı olmadı. Dördüncü geldi. Matilda Janin o akşam yemek yemedi, erkenden odaya çıkıp yattı. Ama iki gün sonra 200 metre yarışlarında David iyi derece yapıp yarı finale kalınca sevinçten havalara uçtu. Manfred de la Rey'in ilk rakibi Maurice Artois adlı bir Fransızdı. Gong sesi duyulduğunda Tromp amca Manfred'in kulağına "Mamba kadar hızlı, Ratel kadar cesur" diye fısıldadı. Heidi Kramer dördüncü sırada Ayba Albay Bolt'un yanında oturuyordu. Manfred'in köşesinden kalkıp ringin ortasına ilerleyişini seyrederken ürperdiğini hissediyordu. Şu ana kadar boksa ilgi duyuyormuş gibi yapmak hep zor gelmişti ona. Bu işin ter kokusunu da hayvansal vahşiliğini de sevmiyordu. Ama şimdi kürkler, mücevherler, parfümler içindeki bu kibar seyirci kalabalığının ortasında o vahşet bile heyecan vermeye başlıyordu insana. Manfred de la Rey yakışıklı bir erkekti. Mizah anlayışı pek yoktu, biraz çekingendi. Resmi giyindiğinde kıyafetinin içinde rahatsız gibi görünüyordu. Ama ringe çıktığında bir aslan kesiliyor, bambaşka biri oluyordu. Manfred ikinci roundda Fransız'ın yüzünü yardı, alkışlar arasında ringten ayrıldı. Heidi'nin heyecanı gece opera binasındaki konser salonunda da devam etti. Salonda Wagner'in kahramanlık ezgileriyle dolu müziği gümbürdemekteydi. Yerinde hafifçe kıpırdanıp Manfred'in koluna dokundu, onun acıyla irkildiğini hissetti. "Ne oldu?" diye sordu hemen. "Bir şey değil." Heidi onun boynuna parmaklarıyla dokunup bastırdı. "Burası mı? Acıyor mu?" "Kasta biraz tutukluk var, yarına geçer." Arabaya bindiklerinde Heidi şoföre, "Hans, bizi benim evime götür," diye emir verdi. Manfred ona kaygılı bakışlarla baktı. "Annem bana pek çok sır öğretmiştir. Otlardan yapılan bir ilacım var. Gerçekten sihirli gibi bir şey." "Ama gereği yok," diye itiraz edecek oldu Manfred. "Oturduğum apartman dairesi zaten Olimpiyat köyüne giderken yolumuzun üstünde. Uzun sürmez. Sonra Hans seni köye bırakır." Heidi onu nasıl edip de ürkütmeden baş başa kalabilecekleri bir yere götürebileceği konusunda pek kaygılanıyordu ama Manfred bu teklifi zorluk çıkarmadan kabul etti. İçinden Sara'yı düşünüyor, yüzünü hayalinde canlandırmak istiyor, beceremiyordu. Şoföre vazgeçmesini, kendisini hemen Olimpiyat köyüne götürmesini söylemek istedi, iradesi yetmedi. Yaptıkları işin yanlış olduğunu biliyordu. Genç, güzel bir kadınla yalnız kalmamalıydı. Kendini zorlayıp bu hareketin masum olduğuna inandırmaya çalıştı. "Teşekkür ederim Hans. Bizi bu köşede indir, sen kaldırımın ilerisinde bekle." İndiler. Binaya girdiklerinde kız, "Üzgünüm Manfred," dedi. "En üst katta oturuyorum. Asansörde yok." Merdivenleri çıkarken Manfred kontrolünü yeniden kazandı. Tek odalı daireye girdiler. "İşte sarayın burası," diyerek gülümsedi Heidi, özür diler gibi. Bugünlerde Berlin'de ev bulmak çok zor. Eliyle yatağa işaret etti. "Otur Manfred. Kendini rahat bırak. İşte şurası. Hissedebiliyorum. Katı ve düğüm gibi. Başını bana daya Manfred." "Evet, öyle." Ayakta duruyordu. Genç adamın alnını kendi karnına dayamıştı. Manfred içinin tutuştuğunu hissetti. "Haydi." Sesi titriyordu. "Seni seviyorum. Beni bağışla ama seni öyle seviyorum ki." Kız onu yavaşça yatağa itti, beyaz bluzunun düğmelerini açmaya başladı. O gece boyunca Manfred pek çok kere "seni seviyorum" diye bağırdı. Her seferinde değişik bir sesle bağırdı. Çünkü kendisine uygulanan şeyler hayallerine bile sığmayacak yepyeni şeylerdi. Koşu finalleri için Şasa kızlara oldukça iyi yerde bilet almayı başarmıştı. Ama yerleri kuzey tribününün üst taraflarındaydı. Matilda Janin, Şasa'nın dürbününü ödünç almış, alttaki alanı dikkatle inceliyordu. "Onu göremiyorum" diye bağırdı. Şasa, "daha çıkmadı" diyerek yatıştırdı onu. Önce 100 metreyi koşacaklar. Ama o da Mati kadar kaygılıydı. Yarı finallerde 200 metrede David Abrahams, ünlü Amerikalı atlet Jesse Owens'tan sonra ikinci gelmişti. Matilda Janin, "öyle heyecanlıyım ki bayılacağım neredeyse" diye yakındı. Dürbünü gözünden indirdi. Şasa'nın öbür yanında Tara da heyecanlıydı ama onun nedenleri başkaydı. "İğrenç bir şey" dedi öfkeyle. Şasa şaşırarak ona döndü. "Ne o iğrenç olan? Sen dinlemiyor musun söyleneni?" "Özür dilerim. David her an çıkabilir." Sözleri yarıda kesildi. Ortalığı korkunç bir alkış ve tezahürat sardı. Herkes ayağa kalkmış, alkışlıyor, bağırıyordu. Bu seferki gürültü her zaman birinci gelene tutulan alkıştan farklıydı. "İşte" diyerek Şasa'nın koluna sarıldı Tara. "Dinle şunların sesini." Yakınlarındaki bir grup, "yine Amerikalı bir zenci kazandı" diye bağırıyordu tiksintiyle. Daha yakından biri, "Amerikalılar utansın da madalya toplamaya zencilerini yollamasın" diye haykırdı. Tara, bağıranların yüzünü görüp tanımaya uğraşırken, "bu bağnazlık iğrenç" diye söylendi. Sonra Şasa'ya döndü. Almanlar kendilerine göre aşağı ırk saydıkları siyahlarla Yahudilerin madalya kazanmasını engellemeye çalışıyor dedi yüksek sesle. "İğrenç davranıyorlar." Şasa, "ağır ol" diye fısıldadı. "Sen aldırmıyor musun?" diye kafa tuttu Tara. "David de Yahudi." "Tabii aldırıyorum." Şasa utanarak çevresine bakınıyordu. Ama Tanrı aşkına sus Tara. "Bana kalırsa..." Tara'nın sesi daha da yükseliyordu ama o sırada Matilda Janin avazı çıktığı kadar bağırdı. "İşte orada, işte David." Şasa rahatlayıp ayağa fırladı. "İşte orada, gayret David, ceylan gibi koş." 200 metre finalistleri sahanın karşı tarafında ısınma hareketleri yapmaktaydılar. "David ne harika değil mi?" dedi Matilda. Sporcular yerini aldı, tabanca patladı, atıldılar. Uzun bacaklarını uzanıyor, kolları sallanıyordu. Gürültü de giderek yükselmekteydi. Aynı hizada ilerleyen sıra yavaşça bozuldu. Orta parkurdan ince, kara bir panter öne çıktı. Kalabalık daha da coştu. Jesse Owens diye tempo tutulmaktaydı. Siyah adam finish çizgisine herkesten önce aştı. "Ne oldu?" diye bağırdı Matilda Janin. "Jesse Owens kazandı." Şasa sesini duyurabilmek için avazı çıktığı kadar bağırıyordu. "O kadarını biliyoruz ama David, David ne oldu?" "Bilmiyorum, göremedim. Birbirlerine çok yakın bitirdiler hepsi." Heyecanla bekleşiyorlardı. Derken operörlerden beklenen emir duyuldu. "Achtung, Achtung." İsimlerin Alman aksanıyla sıralanışını duydular. "Jesse Owens, Carter Brown." Ve şaşırtıcı sonuç David Abrahams. Matilda Janin bir çığlık daha attı. "Tutun beni, bayılıyorum." David bronz madalya aldı. Madalyalar takılırken o hala bağırıyor ve zıplıyordu. Dördü o gece kutlama işine Sente'nin oteldeki dairesinde başladılar. Blaine kısa bir nutuk çekti, David'i kutladı. Çocuk şerefine kadeh kaldırılırken utanmış gibi orta yerde duruyordu. Şasa şerefe koca bir şişe şampanyayı tek başına içip bitirdi. Daha sonra Kudam kahvesinde de bir bardak dolusu şarap içti. Dördü kol kola girdiler, Berlin'in eğlence dolu sokaklarına daldılar. Bu sokaklarda Nazilerin yasakladığı tüm yozlaşmışlık belirtileri gırla gidiyordu. Kaldırım kahvelerinin masalarında Coca-Cola şişeleri, orkestralarda caz müzikleri, Clark Gable'la Myrna Loy'un film afişleri. Bunların hepsine yalnızca olimpiyat süresi için geçici olarak izin verilmişti. Bir kahveye uğradılar, Şasa orada şnaps ısmarladı. Ağır ol diye fısıldadı David ona. Şasa'nın pek alkol almadığını bilirdi. Aldığı zaman da bir tek kadeh şarap ya da bira ile yetinirdi. David, dostum, insanın yakın dostu her gün olimpiyat madalyası kazanmaz. Yüzü kızarmaya başlamıştı. Gözleri bir başka türlü parlıyordu. David onu uyardı. Bak, bu sefer eve taşıyacak değilim seni. Yol boyu yürürlerken Şasa saçma sapan esprileriyle kızları kırıp geçiriyordu. Ah canlarım, bakın meşhur Kranzler kahvesi, tamam mı? Girip biraz şampanya içelim ha? Bu İtalyan taklidi, Alman taklidi değil dedi Tara. Galiba sen zom oldun. O kelime kibar dudaklara yakışmaz diyerek onu ayıpladı Şasa. Kararlı adımlarla şık kahveye daldı. David, artık şampanya yok Şasa diye itiraz etti. Dostum, herhalde seni birayla kutlamamı önerecek kadar değilsin. Şasa parmaklarını şaklattı, garson kızı çağırdı, kız sarı şarabı dördünün de kadehlerine doldurdu. Hepsi gülüşüp şakalaşıyorlardı. Bu yüzden çevrelerine aniden çöken sessizliği pek fark edemediler. Hay Allah diye mırıldandı Tara, işte süvari birliği geldi. Salona kahverengi üniformalı 6 kişi girmişti. İçki içip geldikleri belliydi, ayakta sallanıyorlardı. Kahvenin müşterilerinden bir kısmı aceleyle şapkalarını, paltolarını kapıp toz oldular. 6 kabadayı bizim dörtlü grubun yanındaki boş masaya gelip oturdu. Kendilerine bira ısmarladılar. Kahvenin sahibi hır çıkmasını engellemek için onların masasına geldi, kısa bir süre sohbet etti, sonra izin istedi. Hazır oldurup Nazi selamı çaktı. Heil Hitler diye bağırıp yerine döndü. Matilda Janin o akşam en azından bir dolu bardak şampanya içmişti. Gürültülü bir kahkaha patlattı, arkasından kıkırdaması sürdü gitti. Kabadayıların tüm dikkati bir anda ona dönüverdi. Sus Mati diye yalvardı David. Ama bu söz kızı daha beter güldürdü. Matilda Janin gözlerini devirerek kendini tutmaya çalışıyordu ama başaramıyordu. Sonunda hepsi birlikte patladılar, makaraları koyverdiler. Kahverengi kabadayılar aralarında bakışıp yerlerinden kalktılar, onların oturduğu masayı kuşatıverdiler. Liderleri orta yaşlı bir çavuştu. Bir şey söyledi, Tara okul Almancasıyla ona cevap verdi. "Ya," dedi. Çavuş çok aksanlı bir İngilizceyle. "İngiliz misiniz?" "Kız kardeşim çok genç ve çok yaramaz." Tara, Matilda Janin'e ateş saçan gözlerle baktı. Küçük kız mendilinin arkasından bir kahkaha daha patlattı. "İngiliz bunlar," dedi çavuş. Neredeyse dönecekti. Ama aralarındaki gençlerden biri David'e dikkatle bakıp duruyordu. Anlaşılabilir bir İngilizceyle sordu. "Koşucu sen misin? Bronz madalya kazanan David Abrahams mısın?" David utanır gibi oldu. Başını evet anlamında salladı. "Sen Yahudi koşucu David Abrahams'ın ha?" Adam konuyu genişletmeye başlamıştı. David'in yüzü soldu, ciddileşti. İngilizce bilen 2 Alman kabadayısı ötekilere durumu tercüme ettiler. "Juden" kelimesi birkaç kere tekrarlandı. Sonra hepsi birlikte dönüp David'e düşmanca bakışlarla baktılar. Çavuş yumruklarını kalçalarına dayayarak yüksek sesle sordu. "Amerikalılarla İngilizler madalyalarını siyahlara ve Yahudilere toplattırmaya utanmıyorlar mı?" Daha kimse cevap veremeden Şasa ayağa kalktı, kibarca gülümsüyordu. "Hey, siz yanlış ağaca havlıyorsunuz dostlar. O Yahudi değil ki, o Zulu." "Nasıl olabilir?" Çavuş şaşırmış gibiydi. "Zulular siyah olur." "Yanılıyorsun dostum. Zulular beyaz doğarlar. Güneşte kalınca önce öyle kararırlar. Bunu hiç güneşe çıkarmadık." "Şaka ediyorsun," dedi çavuş ters ters. Elbette çaka ediyorum diyerek onu taklit etti şasa. Benim baktığıma baksan sen de etmez miydin? David, şasa Tanrı aşkına otur yerine dedi. Kavga çıkacak. Ama şasa şampanyanın etkisine girmişti. Kendi espri yeteneğiyle gurur duyuyordu. Çavuşun göğsüne dokundu. Aslında dostum, eğer Yahudi arıyorsan burada tek Yahudi benim. İkiniz de mi Yahudisiniz? Çavuşun gözleri kısılmıştı. Sesi tehdit doluydu. Aptallık etme. Anlattım ya, o Zulu. Yahudi olan benim. Yalan bu dedi çavuş. O zamana kadar tüm kahve halkı konuşmaları dikkatle dinlemeye başlamıştı. İngilizce anlamayanlara yanlarındakiler tercüme ediyordu. Ayrım sonu.